Yorumunu yapmakta olduğum ikinci Tarihler kitabının 22. bölümüne geldik. Şimdi bu bölümün konusu Ahazya Yahuda'nın üzerine kral oluyor ve onun kötülüğü bu bölümde yani kötü krallığı vurgulanıyor. Birinci ayette Yeruşalim halkı Yehoram'ın en küçük oğlu Ahazya'yı babasının yerine kral yaptı diyor. Çünkü Araplarla ordugaha gelen akıncılar büyük kardeşlerinin hepsini öldürmüştü. Dolayısıyla Yehoram oğlu Ahazya Yahuda kralı oldu. Bazen aynı kişi farklı isimler kullanılmasından dolayı isimler karışıyor. Ahazya 2. Tarihler 21 ayet 17'deki Yahu Ahaz'dır. Kalan tek oğludur. Yehoram'ın diğer oğulları öldürüldü. 22 yaşında kral olan Ahazya, Yeruşalim'de bir yıl krallık yaptı. Annesi Omri'nin torunu Atalya idi. Ahazya da Ahav ailesinin yollarını izledi. Annesi onu kötülüğe itiyordu. Ahav ailesi gibi o da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Çünkü babasının ölümünden beri Ahav ailesi onu yıkıma götürecek öğütler veriyordu diyor 22. bölümün 2, 3 ve 4. ayetleri. Tahttaki kraliçe gerçekten Atalya'dır. Tahtın arkasındaki güçtür. Ahav ile İzebel'in kızı ve Omri'nin torunudur. Pozisyonundan hiç vazgeçmedi. Bu kadın kocası Yehoram'ı Tanrı'dan uzaklaştırdığını anımsayın. Şimdi de oğlu Ahazya onu dinler ve Kuzey Krallığı ve sonunu oluşturacak olan Ahav eviyle müttefik olur. Öç ile gelen adalet onu bulur. 5. ayette Ahazya onların öğütlerine uyarak Aram kralı Hazael'le savaşmak üzere İsrail kralı Ahav oğlu Yoram'la birlikte Ramot Gilad'a gitti. Aramlılar Yoram'ı yaraladılar. Burada da bir karışıklık olur. Çünkü hem Kuzey hem de Güney krallığında Yehoram vardı. Sanki aynı adam geri gelir gibi görünür ama Yahuda kralı Yehoram ölüdür. Oğlu Ahazya kraldır ve şimdi o İsrail kralı Yehoram ile müttefik olur. Yehoram, Suriyeliler ile olan bu savaşta yaralandı. Yoram, Ramot Gilad'da Aram kralı Hazael ile savaşırken, aldığı yaraların iyileşmesi için Yizre'yle döndü. Bunun üzerine Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için Yizre'yle gitti. 6. ayet. Yahuda kralı Ahazya, Yizre'yle iyileşmekte olan İsrail kralı Yehoram'ı ziyaret etmeye gitti ve yanında muhtemelen bir sepet meyve ya da bir şey götürdü. Yoram'ı ziyaret eden Ahazya'yı Tanrı yıkıma uğrattı. Ahazya oraya varınca Yoram'la birlikte Nimşi oğlu Yehu'yu karşılamaya gitti. Rab Yehu'yu Ahav soyunu ortadan kaldırmak için seçmişti. 7. ayet. İşin ilginç tarafı şu. Yehu, Güney Krallığı'nın kralının orada olduğunu bilmemesiydi. Ne olduğuna dikkat edin 8. ayette. Yehu, Ahav soyunu cezalandırırken Ahazya'ya hizmet eden Yahuda önderleriyle Ahazya'nın yeğenlerini bulup hepsini öldürdü diyor. Ahazya'nın yeğenleri onun kardeşlerinin oğullarıydı. Kardeşleri değildi çünkü onlar Araplar tarafından öldürülmüştü. Ama bunlar bu kardeşlerin oğulları olduğundan Ahazya'nın yeğenleriydi. Yahuda prensleri sarayda önemli pozisyonları olan büyük olasılıkla uzaktan akrabalardı. Yehu onların hepsini öldürdü. Şimdi kaçan Ahazya'nın peşine düşer ve o yakalanınca öldürülür. Sonra Ahazya'yı aramaya koyuldu diyor 2. Tarihler 22 ayet 9'da. Onu Samiriye'de gizlenirken yakalayıp Yehu'ya getirdiler, sonra öldürdüler. Ahazya'yı bütün yüreğiyle Rab'be yönelen Yehoşafat'ın torunudur diyerek gömdüler. Böylece Ahazya'nın soyunda krallığı yönetebilecek güçte kimse kalmadı. Bu kanlı bir dönemdir. Tanrı, dostum, günahı yargıladığını bilmemizi istediği için bunu kaydeder. Evet, özellikle eski antlaşmada bu tür kanlı eylemler görüyoruz. Elbette ki bunlar, bu kanlı olaylar, eski antlaşmada gördüğümüz bu savaşlar Tanrı istemi değil. Ama Tanrı bunları kaydeder ve günahın getirdiği sonuçları aslında bilmemizi ister. Günahı yargıladığını bilmemiz gerekir. Tanrı bir gün yine günahı yargılayacaktır. Hiçbir kimse günahın yargısından kurtulamayacaktır. Günahın özelliği yıkmak, işte bozmak, insanları birbirine düşürmektir. Günah kapıda pusuda yatıyor demişti Tanrı Adem'in oğluna. Onun istediği sensin ama sen ona üstün gel demişti. Bugün de günah her birimizin kapısı önünde pusuda yatmaktadır. İstediği biziz, mahvetmek, bizi birbirimize düşürmek. Bu kanlı eylemlerin gerisinde günah yatar ve Tanrı günahı yargılar. İnsanın günahının cezasından kurtulmadığını bilmenizi ister Tanrı. Ne kadar karışık bir durum değil mi? Daha önce söylediğim gibi günahın yolu dolambaçlı ve karışıktır. Ahazya'nın annesi Atalya oğlunun öldürüldüğünü duyunca Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye koyuldu diyor 10. ayette. Sizinle açıkça konuşacağım. Bir insanın torunlarını öldürebilmesi için çok çok acımasız ve zalim olması gerekir. Birçok iplerin beyinde, kafada birçok iplerin kopması gerekir. Büyük anne ya da büyük baba iseniz torunlarınızla ilgili duygularınızı bilirim. Aslında torunların çocuklardan daha tatlı, daha harika olduğunu düşünüyorum. Biri bana şöyle dedi, torunların bu kadar şeker olduklarını, bu kadar harika olduklarını bilseydim, çocuklarımdan önce torun sahibi olmak isterdim. Tabi bu işin şaka yanı. Bu gözü dönmüş kraliçenin torunlarını nasıl öldürdüğünü anlamıyorum ama bunu yaptı. Biri dışında ki onu bulamadı, hepsini öldürttü. Ama kral Yehoram'ın kızı Yehoşafat, Ahazya oğlu Yuaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Yehoşafat, kral Yehoram'ın kızı, kahin Yehoyada'nın karısı, Ahazya'nın da kız kardeşiydi. Öldürülmesin diye çocuğu Atalya'dan gizledi. Atalya ülkeyi yönetirken çocuk 6 yıl boyunca Tanrı'nın tapınağında onların yanında gizlendi diyor. 2. Tarihler 22, 11, 12. ayetler. Eğer bu olmasaydı Davut'un soyunun sonu gelirdi. Ve Tanrı'nın Mesih'in gelişiyle ilgili Davut'a verdiği söz yerine gelmemiş olurdu. İşte bu had safhadaydı. Şeytanın Mesih'e giden soyu yok etmek için defalarca nasıl uğraştığını görebilirsiniz. Mesih'e giden soyu yok etmek için şeytanın Mısır diyarında bütün erkek bebekleri öldürmek için nasıl uğraştığını hatırlayacaksınız. Haman döneminde bütün Yahudilerin kökünü kazımaya çalıştı. İsa doğduktan sonra Herodes aracılığıyla Betlehem ve çevresinde doğan erkek bebekleri öldürerek İsa'yı öldürmeye çalıştı. İşte burada da Davut'un soyunu yok etmeye çalışmasının bir örneği var ama burada da biri sağ kaldı. Bu ufaklık Yuaş gizlendiğinde bir yaşındaydı. Tapınakta 6 yıl gizli tutuldu. O sırada ülkeyi kraliçe yönetti. Şimdi 23. bölüme geldik. 23 ve 24. bölümlerin konusu Yuaş'ın krallığı dönemindeki ruhsal uyanış, Yuaş'ın krallığı döneminde Güney Krallığı'dır. Yahuda'da ruhsal uyanışın 3. dönemi başladı. Aslında tam bir uyanış değildi. Tanrı'ya dönüşte gösterilen çabada en büyük pay kahin Yehoyada'ya aittir. 7. yıl gücünü gösteren Yehoyada, yüzer kişilik birliklerin komutanları olan Yeroham oğlu Azarya, Yehonanan oğlu İsmail, Oved oğlu Azarya, Adaya oğlu Maseya, Zikroğlu Elişafat'la bir antlaşma yaptı diyor 23. bölümün 1. ayeti. Yahuda halkı liderleri kan döken kraliçe Atalya'dan memnun değillerdi. Bu nedenle kahin Yehoya onlara Davut'un hala yaşayan bir oğlu olduğunu bildirmek için onları şimdi özel bir toplantıya çağırır. Hepsi Davut'un soyundan gelen bu ufaklığı kral yapmak için yemin eder. Davut'un soyundan gelen küçük Yuvaş'a taç giydirmek için Levilileri ve İsrail'i bir araya getirip plan yaptılar. Grubun üçte biri Sept günü tapınağın kapısında kapıcı olarak çalışacaktı. Üçte biri de kralın evinde olacaktı. Diğer üçte biri ise temel kapısında olacaktı. Kahinlerle Leviler dışında hiç kimsenin tapınağın içine girmesine izin vermeyeceklerdi. Küçük kralın çevresindeki Leviler silahlanacaklardı. Yahuya da tapınakta tutulan mızrakları, küçük ve büyük kalkanları verdi. Bütün bu planlar hayata geçirildi. Sonra Yahuyada ile oğulları kralın oğlunu dışarı çıkarıp başına taç koydular. Tanrı'nın yasasını da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu yağla kutsayarak yaşasın kral diye bağırdılar diyor 2. Tarihler 23 ayet 11'de. Bu heyecanlı bir devrimdi ve Davut soyundan gelen 7 yaşındaki Yuvaş şimdi Yahuda tahtına oturur. Ataliya torunlarının hepsini öldürdüğünü sanıyordu. Neden böyle bir zalimlik yapmıştı? Güç istiyordu. Normal değildi. Sadisti. Kraliçe olmak istiyordu. Bu dünyada güç ve iktidar için yapmayacakları bir şey olmayan bazı kadın ve erkekler vardır. Bunda muaf tutulacak hiçbir grup ya da sınıf yoktur. Bunu yapacak vaizler, kilise görevlileri, siyasetçiler ve diktatörler vardır. İnsanlık ailesinde güç ve iktidar sahibi olmak için her şeye eğilecek fertler vardır. Her tür yola girecek insanlar vardır. Yani her tür pisliği yapacak insanlar vardır. Bu kraliçe gibi güç ve iktidara açlar. 12. ayette Ataliya koşuşan, kralı öven halkın çıkardığı gürültüyü duyunca Rabbin tapınağında toplananların yanına gitti. Ataliya'nın şaşıp kaldığından eminim. Baktı, kral tapınağın girişinde sütunun yanında duruyor. Önderlerle borazan çalanlar da çevresinde toplanmışlar. Ülke halkı sevinç içerisindeydi. Borazanlar çalınıyor, ezgiciler çalgılarıyla övgüler yönetiyordu. Ataliya giysilerini yırtarak hainlik, hainlik diye bağırdı. Kahin Yahuyada yüzer kişilik birliklerin başındaki komutanları çağırarak o kadını aradan çıkarın. Ardından kim giderse kılıçtan geçirin diye buyruk verdi. Çünkü onu Rabbin tapınağında öldürmeyin demişti. Kadını yakaladılar ve sarayın at kapısına varır varmaz orada öldürdüler diyor. 2. Tarihler 23, 13, 15 ayetler arasında. Yuvaş hala küçük bir kraldır. Daha 7 yaşındadır. Böylece Yahuyada kral naibi olur. Yani Yuvaş'ın çocukluğu sırasında devleti yönetir. Aslında kral erginliğini, büyüdüğünü ispat edene kadar kararları verecek olan Yahuyada'dır. Yahuyada Tanrı'nın kahinidir ve ulusunu Tanrı'ya tapması için yönlendirir. Yahuyada Rabbin halkı olmaları için kendisiyle halk ve kral arasında bir antlaşma yaptı diyor 16. ayette. Yahuyada Baal'ın mezbahlarını yıktı ve onun kahinlerini öldürdü. Tanrı'ya tapınmayı yakılan takdimeler için kahinler ve Leviler düzenini kurarak canlandırdı. Davut'un düzenlediği gibi ilahi söylemeyi yeniden sağladı. Kapıcılar kapıları bekleyerek tapınağa murdar olan herhangi bir şeyin girmesini önlediler. Ülke halkı sevinç içerisindeydi ancak kent suskundu. Çünkü Ataliya kılıçla öldürülmüştü diyor 21. ayette. Aynı konu sürekli olarak gündeme gelir. Günah daima karışıklık, sıkıntı, üzüntü ve Tanrı'nın yargısını getirir. Ruhsal uyanış diyardaki huzuru, sükuneti ve barışı getirir değerli dostum. 24. bölüme geldiğimizde 1. ayette şöyle okuyoruz. 7 yaşında kral olan Yuvaş, Yeruşalim'de 40 yıl krallık yaptı. Annesi Ber, Şavalı, Sivya idi. Bu büyük kral, krallığının ilk döneminde yönlendiren ve ona rehber olan kişi kahin Yahuyada idi. Annesinin adı da verildiğine göre o çok iyi bir anne olmalıydı. Rab'be dönüşü onaylıyordu. Evi Berşaba'da idi. Berşaba aynı zamanda İbrahim'in de kentiydi. Yoaş, kahin Yahuya'da yaşadığı sürece Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı. Yahuya da onu iki kadınla evlendirdi. Yoaş'ın onlardan oğulları, kızları oldu diyor 2 ve 3. ayetlerde. Yoaş, Yahuyada'nın rehberliğinde doğru olanı yaptı. Sonra tuhaf bir sözle karşılaşıyoruz. Onu iki eş, iki karı ile evlendirdiğini okuyoruz. Elbette bunu 7 yaşındayken yapmadı. 40 yıl krallık ettiğini anımsayın. İki eş almanın doğru olduğuna dair bir imam mı var? Hayır. Onun iki eş alması yanlıştı. Tanrı onayladığı için kaydedilmiyor burada. Kayıtlı oluşunun nedeni onun bunu yapmış olmasıdır. Bu hataya düşmüş olmasıdır ve Tanrı bunu kaydeder. O günün durumunu göz önüne alırsak iki eş gerçekten küçük bir rakam sayılırdı. Bu gerçekten azdı, özellikle o dönemdeki bir kral için. Ama buna rağmen Tanrı hiçbir zaman iki eşliliğe, çok evliliğe izin vermemiştir. 4. ayette bir süre sonra diyor, Yoaş Rabbin tapınağını onarmaya karar verdi. Yoaş büyürken Yahuya'da yaşlandı. Öldüğü zaman 130 yaşındaydı. Öyle görünüyor ki diğer kahinler üzerindeki kontrolünü kaybetti ve tapınak yenilenmedi. Yoaş'ın ruhsal uyanışa önderlik ettiği sorgulanabilir. Onun eli altında pek bir uyanış yoktu. Buna rağmen olan bir uyanıştı. Ve Tanrı'nın tapınağının tamirini planlayan ve bunda ısrar eden oydu. Kahinlerle Levilileri toplayarak şöyle dedi. Yahuda kentlerine gidip Tanrınızın tapınağını onarmak için gerekli yıllık parayı bütün İsrail halkından toplayın. Bunu hemen yapın. Ama Leviller hemen işe girişmediler. Bunun üzerine kral başkahin Yahuyada'yı çağırıp Rabbin kulu Musa'nın ve İsrail topluluğunun tanıklık çadırı için koyduğu vergiyi Yahuda ve Yeruşalim'den toplasınlar diye Levillileri neden uyarmadın diye sordu. Yahuyada yaşlanmış, kahinlerde kayıtsız kalmıştı. Görevlerini yapmadılar. Çünkü o kötü kadının, Atalya'nın oğulları Rab Tanrı'nın tapınağına zorla girerek bütün adanmış eşyaları Baallar için kullanmışlardı diyor 7. ayette. Bu bize tapınağa ne olduğunu ve bundan kimin sorumlu olduğunu anlatır. Tanrı'nın tapınağı çok kötü bir durumdaydı. Bundan dolayı Yoaş duruma el koyar. Kralın buyruğu uyarınca bir sandık yapılarak Rabbin tapınağının kapısının dışına kondu. Tanrı'nın kulu Musa'nın çölde İsrail halkına koyduğu vergiyi Rab'be getirmeleri için Yahuda ve Yeruşalim halkına bir çağrı yapıldı. Bütün önderlerle halk vergilerini sevinçle getirdiler. Doluncaya dek sandığın içine attılar. 2. tarihler 24-8-10 ayetler arası. Doluncaya kadar ifadesi ihtiyaçlarını aldıklarını belirtir. Levililer sandığı kralın görevlerine getiriyorlardı. Bunlar çok para biriktiğini görünce kralın yazmanıyla baş rahibin görevlisine haber veriyor. Onlar da gelip sandığı boşaltıyor, sonra yine yerine koyuyorlardı. Bunu her gün yaptılar ve çok para topladılar diyor 11. ayette. Yoaş, Levillerin çıkıp para toplamalarına güvenemedi. Bu nedenle tapınağa bu sandığı koydu ve halk da katkılarını buraya koydu. Sırası gelmişken söyleyeyim, birçok organizasyon o zamandan beri bu yöntemi kullanmıştır. Yoaş'ın sandığı dedikleri şeyi koyar ve halkın vereceklerini oraya koymalarını isterler. Kral Yoaş'la Yahuya'da parayı Rabbin tapınağında yapılan işlerden sorumlu olanlara veriyorlardı. Rabbin tapınağını onarmak için ücretle taşçılar, marangozlar, demir ve tunç işçileri tuttular. İşten sorumlu kişiler çalışkandı, onarım işi onlar sayesinde ilerledi. Tanrı'nın tapınağını eski durumuna getirip sağlamlaştırdılar diyor 12-13. ayetlerde. Sonuç olarak tapınağın onarımı bitti. 14. ayette onarım işi bitince geri kalan parayı krala ve Yahuyada'ya getirdiler. Bununla Rabbin tapınağındaki hizmet ve yakmalık adakları sunmak için gereçler, tabaklar, altın ve gümüş eşyalar yaptılar. Yahuyada yaşadığı sürece Rabbin tapınağında sürekli yakmalık adak sunuldu. Kapları yeniden yapmak ve tapınaktaki düzenli tapınmayı devam ettirmek için gerekli yeterli kaynak vardı. Yahuya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra 130 yaşında öldü diyor 15. ayette. Bu kahinlerin kralın buyruğunu yerine getirmeden neden ihmalkarlık gösterdiklerini açıklar. Yahuya'da büyük bir olasılıkla bunamıştı. Bu çocuğu yetiştirmede deneyim kazanmıştı ve krala yaklaşmada hiç kimsenin sahip olmadığı bir serbestliği vardı sanırım. İsrail'de Tanrı'ya ve Tanrı'nın tapınağına yaptığı yararlı hizmetlerden dolayı kendisini Davut'un kentinde kralların yanına gömdüler diyor. 2. Tarihler 24 ayet 16'da. Yahuya'da ölümünde kraliyet aşamasına sahip oldu. Yahuya'da'nın ölümünden sonra Yahuda önderleri gelip kralın önünde eğildiler. Kral da onları dinledi. Atalarının tanrısı Rabbin tapınağını terk ederek tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlara, putlara tapındılar. Suçları yüzünden Rab Yahuda ve Yeruşalim halkına öfkelendi diyor 17-18. Ayetlerde. Gördüğünüz gibi Yahuya'da yaşadığı sürece prensler putperestliğe cüret edemediler. Yahuya'da'nın kuvvetli bir etkisi vardı. Yoaş genç bir kral ve muhtemelen yumuşak huylu biriydi. Bu prensler bağlılık yemin ederler ama sonra da gidip putlara taparlar. Kendisine dönmeler için aralarına peygamberler gönderdi. Bu peygamberler halkı uyardılarsa da onlara kulak asmadılar diyor 19. ayette. Tanrı merhametinden dolayı onları uyarmak için peygamberler gönderir ama onlar dinlemezler. Sonunda Tanrı Yahuyada'nın oğluyla bir mesaj gönderir. O zaman Tanrı'nın ruhu kahin Yahuyada oğlu Zekerya'nın üzerine indi. Zekerya halkın önünde durup seslendi. Tanrı şöyle diyor, niçin buyruklarıma karşı geliyorsunuz? İşleriniz iyi gitmeyecek çünkü siz beni bıraktınız, ben de sizi bıraktım. 20. ayet. Şimdi şok edici şeye dikkat edin. Bunun üzerine Zekerya'ya düzen kurdular. Kralın buyruğuyla Rabbin tapınağının avlusunda taşa tutup onu öldürdüler diyor 21. ayette. Buna göre Yuhaş'a bu adamla ilgili yanlış bilgi verilmiştir. O Yahuyada'nın oğluydu. Yuhaş'ın böyle bir şeyi asla yapabileceğini düşünmezsiniz. Ama bu prenslerin kötü etkisini ve uğraştıkları kötü işleri açığa çıkarır. Onu öldürürler. Kral Yuhaş, Zekerya'nın babası Yahuyada'nın kendisine yaptığı iyiliği unutup oğlunu öldürdü. Zekerya ölürken Rab bu yaptığınızı görüp hesabını sorsun dedi diyor 2. Tarihler 24-22. ayette. Başka bir deyişle ölmekte olan bu adam Tanrı'dan öcünü almasını diler. Yıl sonunda Aram ordusu Yuhaş'a saldırıp Yahuda ve Yeruşalim'e girdi. Halkın bütün önderlerini öldürdüler. Yağmaladıkları malların hepsini Şam kralına gönderdiler. Aram ordusu küçük bir ordu olmasına karşın Rab çok büyük bir orduyu ellerine teslim etmişti. Çünkü Yahuda halkı atalarının tanrısı Rab'bi bırakmıştı. Böylece Aram ordusu Yuhaş'ı cezalandırmış oldu. Tanrı onları savaştan yenilgiyle çıkararak yargılar. Yuhaş iyi bir kral olmasına karşın bu cinayetin işlenmesine dair buyruk verdi. Tanrı'nın onu yargılaması gerekir. Kral olmasından ve tüm ulus üzerindeki etkisinden dolayı yargılanması gerekir. Aramlılar Yuhaş'ı ağır yaralı durumda bırakıp gittiler. Yuhaş'ın görevlileri kahin Yahuyada'nın oğlunun kanını döktüğü için düzen kurup onu yatağında öldürdüler. Yuhaş'ı Davut'un kentinde gömdülerse de kralların mezarlığına gömmediler diyor 2. Tarihler 24 ayet 25'te. Kahin Yahuya'da onurlandırılarak gömülmüştü. Oysa Yuhaş şimdi böyle bir onurdan yoksun olarak gömülür. Yuhaş'ın oğullarının öyküsü, kendisine yapılan birçok uyarı, Tanrı'nın tapınağının onarımıyla ilgili konular kralların tarihine ilişkin yorumda yazılıdır. Yerine oğlu Amasya kral oldu diyor 27. ayette. Başlangıçta Yahuya'nın etkisi altında ruhsal bir uyanışa önderlik eden Yuhaş, Yahuya'nın ölümünden sonra inancından vazgeçme eğilimi gösterir.